Ayrım 3. Şeffaf. Stephen King. Sayfa 25. Anderson avucunu düzgün madene sürdü, sonra da geriledi. Düşündüğüm doğruysa... Bobby, hemen birini aramalısın şimdi. Jim'i arayacağım. O döndüğü zaman... Ah tabii ya, bir şairi ara. Harika bir fikir bu. Belki birkaç rock grubu da tutar, burada bir müzik festivali düzenlersin. Ciddi ol Bobby. Durumu eyalet polisine haber ver. Hayır, olmaz. Önce Jim'le konuşmak istiyorum. O da bu nesneyi görmedi. Jim'le bu meseleyi konuşmalıyım. O arada da bu cismin etrafını biraz daha kasacağım. Bu tehlikeli olabilir. Evet, sadece olabilir değil, tehlikeli. Ben bunu hissetmedim mi? Peter de sezmedi mi? Başka bir şey daha vardı. O sabah patikadan buraya doğru inerken ölü bir dağ sıçanı görmüştü. Leşin üzerine basmasına ramak kalmıştı. Hayvanın üzerine eğildiği zaman onun en aşağı 2 gün önce ölmüş olduğunu anlamıştı. Ama leşin etrafında hiç sinek yoktu. O zamana kadar böyle bir şey gördüğünü hatırlamıyordu. Ayrıca dağ sıçanının neden öldüğü de belli değildi. Ama bunun toprakta gömülü nesneyle ilgisi olduğunu iddia edemezdi. Pek gülünç olurdu bu. Haydi Bobby, eve git artık, bir duş yap. Madeni cisimden geri geri uzaklaştı, yamaçtan patikaya çıktı. Peter o zaman beceriksizce ona doğru sıçrayarak elini biraz da içe dokunacak bir tavırla yaladı. Ama titriyordu da. Anderson, suç sende dedi, sana evde kalmanı söyledim. Ama yine de Peter geldiği için seviniyordu. Köpek gelmeseydi belki de karanlık basıncaya kadar çalışacaktı. Ve karanlıkta o nesnenin yanında birdenbire kendine gelmekte hiç hoşuna gitmeyecekti. Onu parmaklarımla ilk kazdığım zaman bir tabağa benzettim, sonra çelik bir levhaya. Ama aslında düşündüğüm bu değildi sanırım. Aklıma gelen bir uçan daireydi. Anderson eve dönünce duş yaparak giyindi. Büyük bir kutu konserve fasulye ve ciğer ezmesi yemeye karar verdi. Ama çok yorgundu. Bu yüzden ancak 1-2 lokma bir şey yiyebildi. Tabağı Peter'ın önüne koyarak pencerenin önündeki salıncaklı sandalyesine gitti. Yana bıraktığı not defterini alıp temiz bir sayfa açtı ve ormandaki cismin resmini çizmeye başladı. Son gördüğü halini. Aslında resim konusunda biraz yeteneği vardı. Ama bugün eskisi pek yavaş yapabilirdi. Çünkü bitkindi. Üstelik Peter da gelerek okşaması için burnuyla elini itti. Anderson köpeği dalgın dalgın okşayarak bozulan düz çizgiyi düzeltti. Evet, sen iyi bir köpeksin, harika bir yaratıksın. Neden gidip mektup gelip gelmediğine bakmıyorsun? Peter odada ilerleyip burnuyla tel geçirilmiş kapıyı açtı. Anderson da yeniden resmin üzerine eğildi. Sadece bir kez başını kaldırarak köpeğin posta kutusunu açmasını ve mektupları pençesiyle çekmesini seyretti. Hayvan bir ara dengesini kaybetti. Kadın yüzünü hafifçe buruşturdu. Peter o yıla kadar hiçbir zaman dengesini kaybetmemişti. Gözlerini resme dikerek 2 dakikada bir Peter'ın ölüm çanını çalıp durma dedi kendi kendine. Aslında bu akşam her zamankinden daha canlı. Biliyorsun, son zamanlarda zarfları alabilmek için birkaç kez susta durmak zorunda kalıyordu. Resmi dikkatle inceleyerek dalgın dalgın yandaki tepesi yarık çam ağacının gövdesini gölgeledi. Eskiz o cisme %100 benzemiyordu ama yine de yakındı. Hiç olmazsa açısı uygundu. Cismin etrafına bir kare çizdi, sonra bunu bir küp haline soktu. Sanki o nesnenin her şeyle ilişkisini kesmek istiyordu. Resimde kavis iyice görülüyordu ama bu aslında doğru muydu? Evet, aslında madeni levha dediğim şey bir geminin gövdesi değil mi? Hiçbir perçinizi görülmeyen cam kadar dümdüz gövdesi. Sen çıldırmaya başladın Bobby, farkındasın değil mi? Peter içeri girmek için tel geçirilmiş kapıyı tırmaladı. Anderson kapıya gitti ama gözleri hala resimdeydi. Peter içeri girerek zarfları holdeki bir iskemleye bıraktı. Sonra da mutfağa gitti. Anderson'ın tabağında gözünden kaçmış olan bir şey bulunup bulunmadığına bakmaya gidiyordu herhalde. Anderson 2 zarfı alarak Blue Jean'ine sildi. Peter'ınki güzel bir numaraydı ama zarflara salya bulaşması hiç hoşuna gitmiyordu. Zarflardan birinde bir radyo kataloğu vardı, diğerinde ise elektrik. Zarfları holdeki masaya atarak tekrar sandalyesine döndü. Temiz bir sayfa açıp eskizin kopyasını çekti. Sonra da o hafif kavise bakarak kaşlarını çattı. Böyle bir kavisten yararlanılarak çevre hesaplanabiliyor. Böyle bir formül olmalı, bundan eminim. Ama o lanet olasıca şeyi unutmuştu. Yine holdeki masaya giderek çekmeceyi açtı, içindeki eşyaları karıştırdı, sonunda aradığını buldu. Sarı bir kalem parçası takılı bir pergeldi. Tekrar iskemlesine yerleşti ve toprağa gömülü şeyin kavisli kenarını üçüncü kez çizdi. Oranı bozmamaya çalışıyordu ama bu seferki şekil daha büyük oldu. Bu kez etraftaki ağaçları çizmedi. Pekala, bu bir tahmin olacak. Pergelin iğnesini ortaya saplayarak kalemi kavisin üzerine dayadı ve bir daire çizdi. Buna baktı ve elinin tersiyle ağzını sildi. Birdenbire dudakları fazla ıslak ve gevşekmiş gibi gelmişti. Saçma diye fısıldadı. Ama saçma değildi aslında. Kazdığı cismin çevresi en aşağı 300 metreydi. Tabii kenarın kavisi ve merkez noktası konusunda fazla yanılmamış olması şartıyla. Not defteriyle pergeli yere atarak pencereden dışarı baktı. Kalbi hızlı hızlı çarpıyordu. Anderson güneş batarken arka verandada oturmuş ormana doğru bakıyor ve kafasının içinde çınlayan sesleri dinliyordu. Uçan daire diye bir şey yoktur. Öyle mi? Kim demiş? Örneğin hava kuvvetleri. 20 yıl önce bu sorunu çözdüler. Bütün o görüntülere atmosfer koşullarının neden olduğunu açıkladılar. Uçan daire diye bir şey yok Bobby. Öyleyse yerdeki o şey nedir? Anderson'ın kafasındaki ona konferans veren ses kesildi. O da ormandaki nesnenin ne olduğunu bilmiyordu. Konferansçının yerine ablası Anne'in sesi aldı. Sen çıldırmaya başladın. Frank dayı gibi kaçırmaya. Ama bu doğru muydu? Hayır değildi. Yerinden kalkarak içeri girdi. Geçen defa ağaçların arasındaki o şeyle ilgilendikten sonra tam 12 saat uyumuştu. Bu kez aynı şeyin olup olmayacağını düşünüyordu. Tanrı da biliyordu ya, şimdi de tam 12 saat uyuyacak kadar yorgundu. Artık o nesneyle ilgilenme Bobby, tehlikeli bir şey bu. Tişörtünü çıkarırken hayır diye düşündü, bunu daha sonra yapabilirim. Yatağa girip ellerini başının altına soktu, gözlerini tavana dikti. Sen deli değilsin Bobby. Jim'de hafif bir kaçıklık görülmeye başladı. Ama senin aklın başında. Ama tabii Anne senin yalnızlıktan çıldırdığına inanacak. O da başka. Ne yaparsan yap, ne söylersen söyle, öyle düşünecek. Toprağa gömülü o nesne bir uzay gemisi. İşte bunu açık açık söyledim. Artık saçmalamayı bir tarafa bırak, Anne'ne boş ver. Hava kuvvetlerinin artık bu konuyla ilgili dosyayı kapatmış olduğunu da düşünme. Tanrıların arabalarına da Bermuda üçgenine de aldırma. İlyas peygamberin ateşten bir çember içinde gökyüzüne yükselmiş olmasına da öyle. Bütün bunların üzerinde durma. Kalbin gerçeği biliyor. Oradaki bir uzay gemisi ve ormana inmiş ya da inmek zorunda kalmış. Uzun bir süre önce, belki de milyonlarca yıl önce. Tanrım. Anderson arkası üstü yatıyordu ve yeterince sakindi ama kalbi çok hızlı çarpıyordu, çok hızlı. Bu sefer de büyük babasının sesini duydu. O nesneyle ilgilenme artık Bobby, tehlikeli bu. O kısa titreşim diye düşündü, ön sezem. Acayip bir çelik tabutun kenarını bulduğuma iyice inanmam. Peter'ın tepkisi, o madeni nesneye yaklaştığım zaman kanamanın artması, zamanla ilişkimin kesilmesi, uzun süre uyumam ve oda sıçanı, hayvan çürümüştü, kokuyordu ama üzerinde hiç sinek yoktu. Bütün bunlar bir araya getirildikleri zaman ortaya mantıklı bir sonuç çıkmıyor. Toprakta bir uzay gemisi olduğu fikrini kabul edeceğim. Çünkü bu ne kadar delice gözükürse gözüksün yine de mantıklı bir şey. Ama geri kalanları mantıkla hiçbir ilişkileri yok. Bunlar masanın üzerinde yuvarlanan boncuklara benziyorlar. Onları bir ipliğe diz bakalım. Belki o zaman hepsini de kabul ederim. Hiç olmazsa bu konuyu düşünürüm biraz, tamam mı? Anderson yine büyük babasının sesini duyuyordu. O ağır ağır konuşan otoriter sesi. Evde Annie çocukken susturabilen tek sesi. Sen o nesneyi bulduktan sonra olanlar Bobby, işte boncukları düzeceğin iplik bu. Hayır, bu yeterli değil. Şimdi büyük babasına karşılık vermek kolaydı. Adam mezara gireli 16 yıl olmuştu. Anderson uykuya dalarken yine de büyük babasının sesini duydu. O nesneyle ilgilenme artık Bobby, tehlikeli ve bunu sen de biliyorsun. Peter ışığı görüyor. Anderson Peter'da bir değişiklik olduğunu düşünmüş ama bunun ne olduğunu anlayamamıştı. Ancak ertesi sabah uyandığı zaman hemen fark etti. Saat 9'du. Mutfak tezgahının önünde durarak Peter'ın eski kırmızı kabına köpek maması doldurmaya başladı. Peter her zaman olduğu gibi bu sesi duyarak ağır ağır geldi. Anderson bu mamayı bu yıl almaya başlamıştı. Çünkü hayvan artık sert yiyecekleri çiğneyemiyordu. Bu yeni mama yumuşaktı. Üzerine musluktan sıcak su koyarak eski bir kaşıkla iyice karıştırdı. Al bakalım diyerek lavabodan döndü. Peter her zamanki yerinde muşambanın üzerinde oturuyordu şimdi. Kadın döndüğü zaman ayağı takılmasın diye biraz uzaktaydı ve kuyruğunu yere vuruyordu. Bunun tadına varacağını umarım Pete. Bence... Sağ elinde Peter'ın kırmızı tabağıyla eğilmiş olan Anderson öylece kala kaldı. Saçları bir gözünün üzerine düşmüştü, saçlarını geriye itti. Pete! Köpek bir an ona merakla baktı. Sonra da sabah kahvaltısını almak için usulca yaklaştı. Bir dakika sonra ağzını şapırdatarak heyecanla yiyordu. Anderson doğruldu. Köpeğine bakıyor ama artık onun suratını göremediği için bayağı seviniyordu. Kafasının içinde yine büyük babasının sesi yankılanıyor, ona ormandaki nesneyle ilgilenmemesini söylüyordu. Tehlikeli bu. Boncukların için başka ipliğe gerek var mı? Anderson bu ülkede bu tehlikeli şeyin kokusunu alırsa heyecanla ormana koşacak 1 milyon insan var diye düşündü. Dünyanın geri kalanında kaç kişi olduğunu da Tanrı bilir. Ve bütün yaptığı bu mu? Kanseri nasıl etkiliyor dersin? Bacaklarının gücü birdenbire kesiliverdi, geri geri gitti ve bir iskemleye çökerek Peter'ın yemeğini yemesini seyretti. Hayvanın sol gözünü kaplayan süt gibi katarak yarı yarıya geçmişti. Veteriner o gün öğleden sonra hiçbir fikrim yok dedi. Anderson muayene odasındaki tek sandalyede oturuyordu. Peter ise uysalca muayene masasında yatıyordu. Peter'ı o yaz veterinere getirmek zorunda kalabileceğini düşünerek ne kadar üzüldüğünü hatırlıyordu. Ama galiba artık köpeğin uyutulmasına gerek kalmayacaktı. Anderson, benimki sadece bir hayal değil sanırım dedi, öyle değil mi? Aslında Dr. Etheridge'in Anne'in kafasında çınlayan iddiasını onaylamasını ya da reddetmesini istiyordu. Ablası sen kaçırdın diye tekrarlıyordu yine. Orada o pis kokulu köpeğinle yalnız başına yaşadığın için bunu hak ettin. Doktor Etheridge hayır hayal değil diye cevap verdi ama neden şaşırdığınızı anlıyorum. Çünkü ben de biraz şaşırdım. Gözündeki katarakt hızla geçiyor. Artık masadan inebilirsin Peter. Köpek önce Etheridge'in taburesine atladı. Oradan da yere, sonra Anderson'a doğru gitti. Kadın elini köpeğin başına koyarak dikkatle Etheridge'e baktı. Bunu gördünüz mü diye düşünüyor ama bu sözleri yüksek sesle söylemek istemiyordu. Veteriner bir an Anderson'a baktı, sonra da gözlerini ondan kaçırdı. Evet onları gördüm ama bunu itiraf edecek değilim der gibiydi. Peter masadan yavru bir köpek gibi sıçrayarak inmemişti belki ama bir hafta önce yaptığı gibi yalpalamamış, dengesini de kaybetmemişti. Şimdi 2-3 yıl önce yaptığı gibi hareket ediyordu. Anderson bunun bir nedenini sol gözünün de tekrar görmeye başlaması olduğunu düşünüyordu. Etheridge basit birkaç görüş testiyle bunu doğrulamıştı. Ama tek neden o kataraklı göz değildi. Peter'ın vücudunun koordinasyonunu da düzelmişti. Mesele bu kadar basitti. Çılgınca ama basit. Herhalde Peter'ın gözündeki perdenin incelmesi, hayvanın bembeyaz olan burnunda siyah benekler belirmesine de neden olmamıştı. Anderson köpeğin burnunun eski siyahlı beyazlı rengini aldığını Augusta'ya gelirken arabada fark etmişti. Taşıt bu yüzden neredeyse yoldan çıkacaktı. Arkalarındaki koğuşta bir Alman çoban köpeği şiddetle avlamaya başladı. Hayvan sanki köpek dilinde galiz küfürler savuruyordu. Diğer köpekler onu izlediler. Peter kulaklarını kaldırdı, sonra da titremeye başladı. Anderson bu titremede yeni çıktı dedi kendi kendine. Etheridge kaşlarını hafifçe çatmış köpekleri dinliyordu. Şimdi hemen hepsi de ağlıyordu. Anderson bizi hemen kabul ettiğiniz için sağ olun dedi. Sözlerinin duyulması için sesini yükseltmek zorunda kalmıştı. Şimdi bekleme odasındaki bir köpekle ağlamaya başlamıştı. Sesinden küçük bir hayvan olduğu anlaşılıyordu. Ya Kanişti ya da Fino. Çok. Anderson bir an durakladı. Elinin altındaki titreşimi fark etmiş ve aklına ormandaki şey gelmişti. Ama aslında bu titreşime neyin sebep olduğunu biliyordu. Bu titreşime Peter neden oluyordu. Hayvan alçak sesle hırlamaya başlamıştı. Oysa çok ender yapardı bunu. Naziksiniz ama artık gitmemiz doğru olur sanırım. Galiba bir ayaklanma var. Bu son sözleri şaka yollu söylemişti. Ama iş artık şaka olmaktan çıkmıştı. Etheridge'in bekleme ve muayene odasında, ameliyathane ve koğuşunda kıyamet kopuyordu. Koğuştaki köpeklerin hepsi de havlıyorlardı. Bekleme odasında ise Fino'ya iki hayvan daha katılmıştı. Ve bir kedi bağırıyor, bir kadınınkini andıran sesler çıkarıyordu. Bayan Eldon kapıdan başını uzattı, endişeliydi. Doktor Etheridge. Tamam, veterinerin sesi öfkeliydi. İzninizle Miss Anderson. Adam telaşla odadan çıkarak önce koğuşa gitti. Kapıyı açtığı zaman köpeklerin gürültüsü iki katına çıktı. Anderson hayvanlar çıldırdılar sanki diye düşündü. Ama başka bir şey düşünecek zaman bulamadı. Peter elinin altından fırlıyordu neredeyse. Gırtlağından yükselen omurtu iyice belirgin bir hal almıştı. Anderson telaşla köpeği tasmasından yakaladı. Yoksa hayvan Doktor Etheridge'in peşinden atılarak koğuşa dalacaktı. Birdenbire o titreme ve homurtu dedi kendi kendine. Nedeni korku değil öfkeydi. Peter'dan beklenmeyecek, açıklanamayacak bir şey ama gerçek. Anderson Peter'ı tasmasından tutarak geri çekerken hayvanın homurtusu boğuk bir ses halini aldı. Köpek başını çevirdi. Kadın hayvanın kırmızı çerçeveli sağ gözünde müthiş bir hiddet olduğunu gördü. Buna istediğini yapamamak neden olmuştu? Anderson arazisinde çevresi 300 metrelik bir uzay gemisinin gömülü olduğuna inanabilirdi. Buna çok yaklaşan bir dağ sıçanının geminin titreşimleri yüzünden öldüğüne de, ölümü iğrenç olduğu için sineklerin hayvana yaklaşmak istemediklerine de, köpeğinin gözündeki kataraktın iyileşmeye yüz tuttuğuna da, hatta köpeğinin gençleşmeye başladığına da. Bütün bunlara evet. Ama sevgili yaşlı köpeği Peter'ın gözlerinde ona, Bobby Anderson'a karşı çılgınca bir nefret duyduğunu belirten bir ifade olduğuna inanamazdı. Hayır. Neyse ki bu an pek kısa sürdü. Koğuşun kapısı kapandı ve gürültü boğuklaştı. Peter'ın gerginliğinin birazı geçer gibi oldu. Hala titriyordu ama hiç olmazsa yere oturdu. Anderson, haydi Pete dedi, buradan gidelim. Çok sarsılmıştı. Sonradan Jim Gardiner'a itiraf ettiğinden çok daha fazla. Belki de bunu saklamasının nedeni Peter'ın sağlam gözünde gördüğü o nefret dolu ifadeden söz etmek istemeyişiydi. Kendisine yabancı gelen kayışı zorlukla alabildi. Muayene odasına girer girmez kayışı Peter'ın tasmasından çıkarmıştı. Az kalsın kayışı elinden düşürüyordu. Sonra hayvanın boynuna takmayı başardı. Peter'ı bekleme odasının kapısına götürerek kanadı ayağıyla itti, gürültü daha da artmıştı. Havlayan gerçekten fino türü bir köpekti. Parlak sarı bir pantolonla aynı renkte bir bluz giymiş olan şişman bir kadının köpeğiydi. Kadın Fino'yu tutmaya çalışıyor ve usluhtur erikliyordu. Bunu anneciğin için yap. Anneciğin şişman ve sarkık kollarının arasından Fino'nun sadece nedense bir fareninkini andıran parlak gözleri gözüküyordu. Veterinerin sekreteri Bayan Alden, Miss Anderson diye başladı. Hem şaşırmış hem de biraz korkmuş gibi bir hali vardı. Birdenbire bir tımarhaneye dönen bir yerde her zamanki gibi çalışmaya çabalıyordu. Anderson kadının neler hissettiğini anlamaktaydı. Fino, Peter'ı görünce sanki ansızın çıldırdı ve hedef seçmekte de zorluk çekmedi. Dişlerini anneciğinin kollarından birine geçirdi. Anneciği pis hayvan diye haykırarak Fino'yu yere attı, kolundan kanlar akıyordu. Aynı anda Peter havlayıp dişlerini göstererek öne doğru atıldı. Kısa kayışı çekiştirdiği için Anderson sendeleyerek öne doğru bir iki adım attı. Sağ kolu öne doğru uzandı. Yazarlara özgü kafasıyla ondan sonra olacakları anladı. Av köpeği Peter'la Fino erik odanın ortasında kapışacaklardı. Davut'la dev Calut gibi ama Eric'in değil sapanı kafası da yoktu. Peter bir atılışta Fino'nun kapısını koparacaktı. Bu faciayı anneciğin solunda oturan 11 yaşlarına kadar bir kız çocuğu önledi. Çocuğun kucağında hayvanları taşımak için kullanılan o saplı saydam kutulardan vardı. İçindeki kara yılanın pulları pırıl pırıldı. Blue Jean'li küçük kız çocuklara özgü o korkunç refleksle ayağını uzattı ve Eric'in yerde sürünen kayışının ucuna bastı. Fino yuvarlandı. Kız Eric'i çeke çeke yaklaştırdı. Bekleme salonundaki en sakin insan oydu. Annecik odanda bayan aldığına doğru giderken, ''Ya da bu küçük mendebur bana kuduz aşıladıysa?'' diye bağırıyordu. Koluna bastırdığı parmaklarının arasından kanlar akıyordu. Kadın yanlarından geçerken Peter ona doğru döndü. Ama Anderson hayvanı geri çekerek kapıya doğru gitti. Vizite ücretini ödemesi gerekiyordu. Ama şu ara buna aldıracak halde değildi. Oradan çıkmak olanca hızıyla eve giderek bir içki içmek istiyordu. Duble viski. Hatta daha fazlasını. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 33.